her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim, Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 21 Temmuz Perşembe, RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Ve sonunda beklenen oldu sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Türkiye artık olağanüstü halle ilan edilecek. Yani bir olağanüstü hal memleketi olduk. Gerçi diyeceksiniz ki ne zaman olağan olduk ki? Türkiye'nin hangi döneminde, özellikle son zamanlarda olağan bir dönemimiz, olağan bir günümüz geçti mi hiç sevgili dostlar? Peki olağanüstü hal ne demek? Olağanüstü hal ilan edilince hükümet hangi yetkileri kullanabilir? Bu bir sıkı yönetim mi? Sıkı yönetim değilse sıkı yönetimden farkı nedir olağanüstü halin ya da kısa adıyla o halin? Hepsini birazdan madde madde size aktaracağım efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap dünyasının CNN'i olarak bilinen El Cezire televizyonuna konuştu. Sonunda istihbarat zafiyeti olduğunu Erdoğan da kabul etti. Aslında istihbarat zafiyeti öteden beri vardı. Türkiye'nin göbeğinde, başkentte, Genelkurmay'ın burnunun dibinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birkaç yüz metre mesafede IŞİD bombaları patlarken, İstanbul'un orta yerinde canlı bombalar otobüslerle gezerken, araba kiralarken, Mardin'den İstanbul'a gidip gelirken istihbarat zafiyeti yok muydu? IŞİD bombaları patlarken istihbarat zafiyeti yok muydu? O zaman da vardı ama darbe girişiminde iyice ortaya çıktı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyledi. El Cezire televizyonunda ayrıntıları aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı televizyon kanalına yaptığı açıklamada darbe girişimini kimden öğrendiğini de açıkladı. Zaten bunu söylemesi istihbarat zafiyeti olduğunun da bir kanıtı gibiydi sevgili dostlar. Çünkü Türkiye'de birçok güvenlik kurumu var. Türkiye'de birçok istihbarat kurumu var. Genelkurmay istihbarat var, jandarma istihbarat var, emniyet istihbarat var, milli istihbarat var. Yani devletin birçok istihbarat kurumu var. Ama devletin birçok istihbarat kurumu varken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olan Cumhurbaşkanı bilin bakalım darbe girişimini kimden öğrenmiş? Kamuda devlet görevlileri arasında paralel ayıklanması devam ediyor. FETÖ terör örgütüne üye olduğu şüphesiyle ya da darbe girişimine destek verdiği şüphesiyle yine binlerce kişi görevden alınıyor. Darbe soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Manisa'nın Ahmetli ilçesi kaymakamı da intihar etti. Görevden almalar devam ediyor. Görevden almalar üniversitelere de biliyorsunuz sirayet etmiş durumda. 4 rektör görevden alındı. Binlerce dekan istifaya zorlandı. Çok sayıda üniversitede paralelci avı yürüyor şu anda. Öte yandan sevgili dostlar üniversitelerin hali de içler acısı. Yüksek Öğrenim Kurumu Ulusal Tez Merkezi verilerine göre 44 tane üniversitenin doktora tezi yok. Sevgili dostlar, doktora tezi bile veremeyen üniversitelerimiz var artık. Çünkü artık Türkiye'de üniversiteler de üniversite olmaktan çıktı. Bakkal dükkanı gibi üniversiteler açılıyor. Köşe başında. Apartmanın 4. katında. Bir bakıyorsun kafayı kaldırıyorsun bilmem ne üniversitesi. Ama bunların master tezi yok. Bunların doktora tezi yok. Aslında işin özeti şu. Bunların üniversite olma lisansı bile yok. Ayrıntıları aktaracağız. Türkiye ile Amerika arasında Fethullah Gülen'in iade edilmesiyle ilgili takvim işliyor. Amerika bu sefer sıcak bakıyor gibi gözüküyor sevgili dostlar. Fethullah Gülen'e verilen emeklilik maaşı, o da kesilmiş, iptal edilmiş sevgili dostlar. Tüm yurtta Fethullah Gülen'e ait kitaplar da çöplere atılıyor sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Ayrıca iş dünyasında da Fethullah Gülen'e destek verenler, vermeyenler, FETÖ örgütüne destek verenler, vermeyenler, bu şekilde bir iş dünyasıyla ilgili bir ayıklanma da söz konusu. Bu arada darbe girişimini yaparken Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteli basan 30 SAT ve SAS komandosu da kayıp. Acaba bunlar nerede? Aramalar nerede yapılıyor? Dün Ege Denizi'nde bir alarm verildi. Onları da aktaracağız. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Türkiye'nin kredi notunu indirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna da tepki gösterdi. Not düştü. Not düşünce Amerikan dolarında da yükselme var. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, ekonomiyle ilgili de konuşacağız. İlerleyen dakikalarda gazeteci ve ekonomist Mustafa Sönmez bize katılacak sevgili dostlar. Ayrıca bir başka gazeteci, Korkusuz Gazetesi'nde yazan gazeteci Ümit Zileli, o da bize bağlanacak ve Türkiye'nin geldiği son noktayı değerlendirecek. Yine bir başka gazeteci, Yeni Çağ Gazetesi yazarı Tuncay Molla Veysoğlu sevgili dostlar. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oteli basılırken o da orada tatil yapıyormuş. Evet, gazeteci Tuncay Molla Veysoğlu, Cumhurbaşkanı'nın otelinin yanında tatil yaparken gördüklerini ve duyduklarını anlatacak. Her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve sür manşetlerini de sizlere okumaya çalışacağız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Evet, dolu dolu bir gündem. Zaten Türkiye'nin gündemi ne zaman boşaldı ki? İsterseniz burası Türkiye için artık düğmeye basalım.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, artık olağanüstü halle ilan edilen bir memleketimiz var. Olağanüstü hal ilan edildi. Ne kadar süreyle? 3 ay. 3 ay boyunca, bu tabii 3 ay bitiminde uzatılabilir, onu da söyleyeyim. Türkiye genelinde artık olağanüstü hal koşulları mevcut efendim. Resmi gazetede de yayınlandı biliyorsunuz. Alınan kararlar resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe girmez. Devletin işleyişi böyle. Önce hükümet bir karar alıyor. Önce meclise gelir. Meclisin alt komisyonlarında tartışılır. Komisyonlarda muhalefet partileri de vardır. Sonra meclisin genel kuruluna gider. Komisyonda çünkü bazı değişiklikler yapılır. Bazı maddeler çıkarılır, bazı maddeler eklenir. Son şekil verilir. Genel kurula gider. Meclis genel kurulunda kabul edilir. Ondan sonra Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer sevgili dostlar. Genelde devletin işleyişi işte böyledir, ama olağanüstü hal ilan edilince artık durum farklı olacak. Parlamento devreden çıkacak sevgili dostlar. 3 ay boyunca Türkiye olağanüstü halle ilan edilecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı sevgili dostlar. Ekonomik faaliyetleri etkilemeyecek dedi. Olağanüstü hal. Hükümete vatandaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak önlemler alma hakkı da sağlar. Evet, olağanüstü hal ne sağlar? Hükümetin eline hangi kozları verir? Anlatalım. Bir defa hak ve özgürlükler kısıtlanabilir. Sokağa çıkmayı sınırlayabilir, sokağa çıkma yasağı ilan edebilir hükümet olağanüstü halle. Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını araçla seyretmelerini yasaklayabilir sevgili dostlar. Kişilerin üstünü aramak, araçların içini aramak, evleri aramak çok kolay olacak. Gazete, dergi, basın yayın kuruluşlarının basılmasını, çoğaltılmasını rahatlıkla yasaklayabilir. İnternet sitelerini, zaten mahkeme kararı olmadan internet siteleri yasaklanabiliyor Türkiye'de. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na getirilen yetkiyle adeta mahkeme kararı, mahkeme yetkisi verildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na sevgili dostlar. Bir gazete gibi yayın yapan internet siteleri mahkeme kararı olmadan Türkiye'de yasaklanabiliyor. Yani Türkiye'de zaten olağanüstü hal yetkileri bazı kurumlara verilmişti, verilmişti. Başka neler yapabilir hükümet? Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantlarını, sesle yapılan her türlü yayımı denetleyebilir veya yasaklayabilir sevgili dostlar. Buna radyolar da dahil, müzik yayınları da dahil, her şey dahil sevgili dostlar. Adı üstünde, olağanüstü hal. Başka ne olabilir? Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırabilir. Her nevi sahne oyunlarını, yani tiyatroları, filmleri, yani sinema filmlerini gerektiğinde durdurur, film gösterimini, tiyatro oyununu anında yasaklayabilir. İster ruhsatlı olsun, ister ruhsatsız, her nevi silah ve mermilerin taşınmasını ve nakledilmesini de hükümet o halde yasaklayabilir. Her türlü cephane, bomba, tahrip maddeleri veya benzeri maddelerin bulundurulması da yasaklanabilir sevgili dostlar. Kamu düzeninin bozulması konusunda şüphe edilen mitingler ve toplantılar yasaklanabilir ve o kişilerin o hal bölgesine girişi de aynı şekilde yasak edilebilir. Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri de yasaklanabilir. Mesela önümüzdeki pazar Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingi var. Bu miting kararı alınmadan önce olağanüstü hal ilan edilmemişti. Artık olağanüstü hal ilan edildi Türkiye'de. Yani hükümet istediği an Taksim Meydanı'nda yapılacak CHP mitingini yasaklayabilir. Zaten hükümet Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs gösterilerine yasaklamamıştı, değil mi? Hepsine yasaklamıştı. Bütün gösterileri yasaklamıştı. Sorduğun zaman da İstanbul Valisi şöyle açıklamalar yapıyordu. İşte orada inşaat var. Katılımcıların sağlığı zarar görebilir, ayakları taşa takılabilir, değil mi? Böyle bahaneler üretiyordu İstanbul'un çok sayın valisi ve aynı zamanda hükümet sözcüleri. Peki kaç gündür şu anda Taksim Meydanı'nda gösteriler var, ellerine Türk bayrağı alanlar, ellerine çeşitli ülkelerin bayrağını alanlar Taksim Meydanı'nda darbeye hayır mitingleri yapıyorlar. Hani Taksim Meydanı mitinglere kapalıydı? Hani İstanbullular miting yapsın diye Yenikapı'ya meydan açılmıştı sevgili dostlar. Neden bu gösteriler Yenikapı'da yapılmıyor da Taksim'e ses çıkartmıyorsunuz? Bakalım pazar günü CHP'nin mitingi olacak mı? Evet, işte olağanüstü hal ilan edilen memlekette bu yaptırımlar yapılabilir sevgili dostlar. Ayrıca şu da çok önemli. Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarması yetkisi tanınacak olağanüstü halde. sevgili dostlar. Kanun hükmünde kararnameler resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün meclisin onayına sunulur. Yani aslında olağanüstü halde hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devreden çıkarmış oluyor kısmen sevgili dostlar. Parlamentoyu bypass etmiş oluyor hükümet kısmen olağanüstü hallerde. Türkiye kanun hükmünde kararnamelerle idare edilecek artık. Olağanüstü hal olunca işte böyle oluyor. Şimdi zaten sizin sesinizi duyar gibi oluyorum. Ya Türkiye zaten ne zaman olağan bir şekilde yönetildi ki? Son aylarda, son yıllarda Türkiye'nin hangi dönemi olağan geçti sevgili dostlar? Hangi günümüz olağan geçti ya? Soruyorum hepinize. Hangi günümüz olağan geçti bu memlekette? Hangi günümüz? Arka arkaya patlayan bombalar, IŞİD bombaları, PKK teröristlerinin giriştiği eylemler sevgili dostlar. Bir yandan PKK, bir yandan IŞİD, bir yandan darbe girişimleri, bir yandan alınan tedbirler sevgili dostlar. Türkiye'de zaten olağan bir gün bıraktı mı bize? Sadece biz değiliz, sadece günlerimiz değil. Kendilerimiz de, kendi şahsiyetlerimiz de ve hatta belki kendi karakterlerimiz de artık olağan dışı haline geldi. Şöyle bir trafiğe bakın, şöyle bir iş yerinde arkadaşlarınıza bakın, sokaktaki vatandaşlara bakın. Olağan bir yüz, bir surat görüyor musunuz? Olağan bir davranış görüyor musunuz? Otoyolda geri geri gelen arabalar, en küçük fırsatta birbirine giren insanlar, kadınlarla çocuklarla konuşmayı bilmeyen vatandaşlar. Şöyle bir metrobüse binin, şöyle bir minibüsten inin, bir çarşı pazara çıkın. Olağan bir tane insan görüyor musunuz? Bütün genetiği değiştirilmiş organizmalar bizde sevgili dostlar. Hani bir ara vardı ya, genetiği değiştirilmiş gıda maddeleri diye. Sadece gıda maddelerimiz değil, biz de genetiğimizi değiştirmiş durumdayız. Genetiği değiştirilmiş organizmalar halinde yürüyoruz ortalıkta sevgili dostlar. Dolayısıyla biz zaten olağan olağan değiliz sevgili dostlar. Var olanı ilan ettik, o kadar. Türkiye'deki olağanüstülüğü resmileştirdi hükümet, hepsi o kadar. Peki bunun sıkı yönetimden farkı ne? Yani sıkı yönetimle olağanüstü hal arasında nasıl farklar var? Hemen söyleyelim. Onu da söyleyelim sevgili dostlar. Şimdi olağanüstü halde yetkiler sivil yöneticilerdedir. Yani validedir. Valiler mesela baş yetkili olacak bu olağanüstü halde. İlçelerde de kaymakamlardadır değil mi? Devletin yönetimi böyledir. Belediyeler vardır, seçimle iş başına gelir. Valiler devlet tarafından atanır. İlçenin mülki amiri de kimdir? İlçenin mülki erkanı Onur. Kaymakamdır. Evet, olağanüstü hal idaresinde sevgili dostlar, yetkiler vali ve kaymakamlardadır. Tabii hükümettedir aynı zamanda. Sıkı yönetim ilan edilirse ise yetkiler askere geçer. O zaman asker yetkili olur her yerde. Sıkı yönetimde kişilerin hak ve özgürlükleri tamamen askıya alınabilir. Yani asker der ki kardeşim, şu andan itibaren sokağa çıkma hakkın yok. Alışverişe çıkma hakkın yok. Memlekete gitme, seyahate çıkma, tatile çıkma hakkın yok. Gerçi şu anda alınan kararlarda değil mi? Kamu kuruluşlarında devlet memurlarının tatile çıkması yasaklandı. Akademisyenlerin, üniversite hocalarının yurt dışına çıkışı da yasaklandı. Sivil bir sıkı yönetimde var zaten şu anda sevgili dostlar. Adı konmamış. Ama ben hani kitabi olarak size anlatayım. Olağanüstü hal ile sıkı yönetim arasındaki fark böyle. Yetki askere geçer sıkı yönetimde. Kişi hak ve özgürlükleri tümden ya da kısmen askıya alınabilir. Vatandaşlar için para, mal, çalışma yükümlülüğü getirilebilir ya da yasaklanabilir. Ve hatta bazı suçlar için özel mahkemeler kurulabilir. Mesela eskiden devlet güvenlik mahkemeleri vardı sevgili dostlar. Devlet güvenlik mahkemeleri. Devlete karşı işlenen suçlarda orada yargılanıyordun. Seni şeye gönderiyorlardı. Mesela Asliye Hukuk Mahkemesi'ne veya Sulh Ceza Mahkemesi'ne göndermiyorlardı. Nereye gönderiyorlardı? Vay sen siyasi suç işledin veya devletin güvenliğine aykırı bir suç işledin diye seni özel bir mahkemeye gönderiyorlardı. Adı Devlet Güvenlik Mahkemesi idi. Ve o mahkemenin hakimlerinden bir tanesi de askerdi sevgili dostlar. O zamanlar hep karşı çıkardık. Dilimizde tüy bitmişti. Devlet Güvenlik Mahkemesi diye bir mahkeme olmaz. Yargıda bir bütünlük olur. Devlet Güvenlik Mahkemesi demokrasiye de insan haklarına aykırıdır diye o zamanlar eskiden çok söylemiştik sevgili dostlar. Sonunda kaldırıldı devlet güvenlik mahkemeleri. Çok da iyi oldu. Güneydoğu'da da sıkı yönetim kaldırıldı, olağanüstü hal kaldırıldı. O da iyi oldu. Ama bakın, eskiden kaldırılan her şey şimdi Türkiye'ye geri geliyor. Yakında belki devlet güvenlik mahkemeleri de yeniden kurulur. Özel mahkemeler yeniden kurulur. 17-25 Aralık soruşturmalarından sonra biliyorsunuz sulh ceza hakimlikleri ihdas edilmişti, yani kurulmuştu. Şimdi bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da ister misiniz belki yeni özel yetkili mahkemeler kurulur. Olağanüstü hal ilanını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı sevgili dostlar. Gece geç saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü hal kararı ile ilgili şunları söyledi.
Bugün yani 20 Temmuz Çarşamba günü de önce Milli Güvenlik Kurulumuzu topladık. Ardından da Bakanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri olarak yaptığımız kapsamlı değerlendirme sonunda darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için ülkemizde anayasamızın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesini hükümete tavsiye etme kararı aldık. Bakanlar Kurulumuz da bu tavsiye doğrultusunda Türkiye'de 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı.
Evet işte açıklama böyleydi sevgili dostlar. Olağanüstü hal uygulamasının yasal altyapısı ne zaman oluşturuldu? Darbeden 2 yıl sonra, 1980 darbesinden 2 yıl sonra kabul edilen 82 anayasasıyla oluşturuldu o halin altyapısı. 84'te PKK'nın terör saldırılarıyla uygulama başlanmış. Temmuz 87'de olağanüstü hal bölge valiliği oluşturuldu. Hatırlayacaksınız, olağanüstü hal bölge valisi ünlü bir valiydi, Hayri Kozakçıoğlu'ydu. Hayri Kozakçıoğlu geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz evinde intihar etmiş olarak bulundu. Hayri Kozakçıoğlu olağanüstü hal bölge valisiydi, ünlü bir valiydi. Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illeri bölge valiliği kapsamına alınmıştı. O zamanlardan bahsediyorum, 87'de. 1990'da il sayısı 13'e çıkartılmıştı. Terör daha sonra azalınca 96'da belli bir bölgeden kaldırıldı o hal. 30 Kasım 2002 tarihinde de AK Parti iktidarında da olağanüstü hal tamamen kaldırılmıştı. Şimdi AK Parti kendisinin kaldırdığı olağanüstü hali gördüğünüz gibi yeniden getirdi. AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşen olaylar sevgili dostlar. Ergenekon olayları, balyoz olayları, 17-25 Aralık olayları, gezi olayları, darbe girişimi olayları, askerlere soruşturma olayları, casusluk soruşturması olayları, şike süreci. Bütün bunlar AK Parti döneminde meydana gelen çok önemli gelişmeler. Bakanların istifaları hatırlayacaksınız. Ortaya saçılan dinleme bantları, kayıtları. Bütün bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 14 yıllık iktidarı döneminde meydana gelen çok olağanüstü gelişmeler sevgili dostlar. Gerçekten olağanüstü gelişmeler yaşıyoruz. İstanbul'da ve Ankara'da üstelik sevgili dostlar Sıhhiye Meydanı'nda, garın tam karşısında canlı bombalar kendilerini patlatmışlardı. Hatırlayacaksınız, IŞİD bombacıları, PKK bombacıları kendilerini patlatmıştı. İstanbul'da arka arkaya meydana gelen patlamalar, Suruç'ta geçen yıl bu zamanlarda meydana gelen patlamalar, gencecik çocuklar paramparça oldular sevgili dostlar. Ve bunları yapanlar üstlerine sardıkları canlı bombalarla seyahat ediyorlar, araba kiralıyorlar. Kiraladıkları arabaları otoparka çekiyorlar, otobüslere biniyorlar. Üstlerinde bombalarla başkentte geziyorlar. Ve Türkiye'nin istihbaratı bunları tespit edemiyor. O zaman da söylemiştik. Bir istihbarat zafiyeti var mı yok mu diye sormuştuk sevgili dostlar. Ve en son 15 Temmuz girişimi, 15 Temmuz darbe girişimi. Koskoca tanklar Boğaz Köprüsü'ne çıkıyorlar, arabaları solluyorlar. Arabaların üzerinden geçiyorlar. Güldür güldür. Havada jetler uçuyor sevgili dostlar. Ve Türkiye'de çok sayıda istihbarat kuruluşu var. Genelkurmay istihbarat var, jandarma istihbarat var, emniyet istihbarat var. Milli istihbarat teşkilatı var sevgili dostlar. Ve 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimden öğreniyor biliyor musunuz? Eniştesinden. Bildiğim kadarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında bir tane bir isim var, Hakan Fidan diye sevgili dostlar. Hatta AK Parti'den de milletvekili adayı olmak istemişti. Sonra bu istek Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmeyince yeniden MIT'in başına dönmüştü sevgili dostlar. Ama benim kara kutum dediği Hakan Fidan MIT'in başındayken, Genelkurmay istihbaratı varken, JITEM varken, emniyetin istihbaratı dururken, bütün bunlar varken devletin başı darbe girişimini eniştesinden öğreniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eniştesi kim? Emekli öğretmen Ziya İlgen. Erdoğan'ın kız kardeşinin eşi sevgili dostlar. Darbeyi haber veren kişi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na darbeyi haber veren kişi emekli öğretmen Ziya İlgen. Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin eşi. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık bunu söyledi. El Cezire televizyona verdiği mülakatta sevgili dostlar, bir istihbarat zafiyeti olduğu görülüyor dedi. Yani istihbaratta bir açık var dedi. Saat 16'da MIT devletin bazı kurumlarını bilgilendirmiş ama Cumhurbaşkanı'na bu bilgi o anda gitmemiş. 8 gibi haber almış. Cumhurbaşkanı öyle söylüyor. Ben akşam 20 gibi, yani saat akşam 8 gibi haber aldım diyor. E peki MIT saat 16'da askerleri bilgilendirmiş. Aradaki 4 saat çok önemli bir süre. Bu 4 saatte neler olmuş sevgili dostlar? Bu 4 saat boyunca Cumhurbaşkanı'na neden bilgi gitmemiş? Bu 4 saat kara kayıp. Ne oldu bu 4 saatte sevgili dostlar? Ve Cumhurbaşkanı işte kendisi söylüyor. Bakın biz söylemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi El Cezire televizyonunda açık açık söylüyor. Bir, istihbarat zafiyeti var diyor. Yani istihbarat açığı var diyor. İki, ben darbe girişimini eniştemden öğrendim diyor. E oldu olacak. Bundan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına da Sayın Cumhurbaşkanı'nın eniştesi geçsin. Elimizde size aktaracağımız çok farklı bilgiler ve haberler de var. Eski MIT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'in RSFM'e yaptığı açıklamalar da var. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, belediyeden kaç kişiyi attıklarını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım da Amerika'ya seslendi. Fethullah Gülen'in iadesi için hala bizden neden kanıt istiyorsunuz? Bundan âlâ kanıt mı olur? Diye seslendi. Devlette FETÖ örgütüne yönelik ayıklamalar da devam ediyor sevgili dostlar. Okullarda da bu ayıklamalar üniversitelerde devam ediyor. Evet, hepsi ve daha fazlasını birazdan aktarmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara, sonra tekrar buradayız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Saatlerimiz 8.03'ü gösteriyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Adel'i dinlerken biz de notlarımıza baktık ve programa kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Hakan vuruş ve gol! başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne taş olma.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. Biraz ayrıntılara bakıyor musunuz sevgili dostlar? Tabii çok fazla olay oluyor. Şöyle ekrana ne zaman baksak, değil mi? Veya radyoyu ne zaman açsak bir son dakika haberi görüyoruz. Sürekli ekranlarda son dakika. Vallahi son dakika sersemi olduk. Ne zaman baksak son dakika. Ne zaman baksak son dakika. Her yerde son dakika. Gazetelere de bakıyorum. Gazetelerde sürekli bir ilan furyası. Darbe girişimini kınama ilanları furyası var. Gazetelerde. Gazetelerde bu dönemde iyi para kazanıyor ha. Sürekli ilanlar var sevgili dostlar. Büyük şirketler şeyleri kınıyor. Darbe girişimini kınıyor. Hükümetin yanındayız, devletin yanındayız. Cumhurbaşkanına teşekkürler, başbakana teşekkürler. İşte demokrasi, birlik, beraberlik, cumhuriyet çağrıları. Büyük şirketlerin boy boy ilanları. Ve şimdi aynı zamanda da üniversitelerin ilanları başladı. Üniversitelerin biliyorsunuz tanıtım günlerini yaşıyoruz. Üniversitelerde kayıtlar var. Sonbaharda eğitime başlayacak. Nasıl başlayacaklarsa üniversiteler toz duman. Ama boy boy ilanlar var üniversitelerin. Sevgili vakıf üniversitelerimizin ilanlarını görüyoruz gazetelerde. Mesela bir tane üniversitenin ilanı var. Özel üniversite diyor ki hayat sana güzel. Hayat nasıl bize güzel ya? Şu memlekette yaşarken hayat nasıl bize güzel olabilir? Ama üniversitenin verdiği ilan bu. Üstelik üniversitenin de sahibi poz vermiş. Diyor ki hayat sana güzel. Bir başka üniversite de yine gazeteye verdiği ilanda diyor ki üniversitede gençlik hareketi devam ediyor. Gençlik hareketi mi? Ne gençlik hareketi ya? Üniversitelerde şu anda darbe hareketi devam ediyor. Darbe hareketi. Gençlik mi kaldı? Zaten okumuş adama filan artık gerek yok ki Türkiye'de. Boy boy insanlar televizyona çıkıyor, değil mi? Ne demişti bir hükümet yanlısı, bir profesör doktor, adı neydi? Bülent Arı mı ne? Bülent Arı'ydı galiba. Rektör yardımcısı hem de kendisi. Ben okumuş adama ihtiyacım yok benim. Bütün zararlar okumuş adamdan gelir filan diye bunu söyleyen profesör ya. Bunu söyleyen üstelik TRT radyolarında program yapıyor. Bunu söyleyen Bülent Arı üstelik Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde yöneticilik yaptı. Şimdi de rektör yardımcısı. Ve diyor ki okumuş adam zararlıdır diyor. Düşünebiliyor musun? Peki acaba bu hoca üniversitede kimi okutuyor? Üniversitede okuttuğu öğrenciler okumuş olmuyor mu? Böyle adamın yanında olunca herhalde okumuş olmuyor. AK Parti'nin reklam kampanyalarını yürüten Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok biliyorsunuz darbe girişiminin olduğu akşam hayatlarını kaybetmişti. Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili dostlar. Onların cenazesinde imam ne demişti hatırlayın. Erol Olçok'un cenazesini oğluyla beraber Allah rahmet eylesin kaldırıldığı cenazede cenaze namazını kılan imam nasıl dua etmişti? Allah bizi okumuşların şerrinden korusun diye dua etti hocaya. Şu hocanın ettiği duaya bakar mısınız? Bu nasıl bir sözdür ya? Allah bizi okumuşların şerrinden korusun diyor. Hocaya bak. Ben de o hocaya sesleniyorum buradan. Hoca, bizi duyuyor musun? Hoca, ey hoca! Allah bizi senin gibi hocalardan korusun ya. We'll be right back. Acaba bütün bu olaylardan sonra medyadaki birlik beraberlik, siyasi partiler arasında sağlanan darbeye karşı birlik beraberlikten sonra yeni bir uzlaştırıcı dil, yeni bir barış dili, bu insanlar arasındaki kutuplaşmayı, insanlar arasında inanılmaz bir uçurum var şu anda Türkiye'de. İnanılmaz bir kutuplaşma var. Sanki aynı milletin çocukları değiliz. Sanki birimiz başka bir memlekette yaşıyor, bir grubumuz başka bir memlekette. Öyle bir ayrım var şu anda. Acaba bu darbe girişimi bahanesiyle yeniden bu ayrılıklar, gayrılıklar birleşebilir mi? Yeniden millet olabilir miyiz? Bakın, Star gazetesi yazarı, hükümete yakın bir gazetedir Star gazetesi. Onun yazarlarından Ahmet Taş getiren hükümete bir çağrıda bulundu dünkü yazısının bir bölümünde. 3 satır ama çok önemli. Ahmet Taş getirenin çağrısı. Şöyle diyor Ahmet Taş getiren dünkü yazısında. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın. Devlet hayatında büyük sorun var. Devlet ve ülkenin huzuru ve güvenliği ortak paydasında buluşmak üzere yeni bir dönem başlatmak lazım. Yeni bir dil, yeni bir ilişki biçimiyle yeni bir dönem başlatalım. Böyle gitmez diyor. Bunu söyleyen hükümete yakın Star gazetesinin yazarı Ahmet Taş getiren. Diken.com.tr internet sitesinde yazan bir gazeteci, bir başka gazeteci Levent Gültekin de sevgili dostlar iktidara seslenmiş. İktidara seslenirken diyor ki ya ne istiyorsunuz toplumdan? Artık yıllarca düşman ilan ettiğiniz, ekmeğiyle oynadığınız, aşağıladığınız muhalif kesimle olan şu sorunlarınızı bir kenara bırakın. Bırakın şunları ya. Artık siyasi kavgayı bırakalım, birlik olalım, bu felaketi atlatalım diyor. Bütün insanlar, siz de buna kulak verin lütfen, diyor iktidara yaptığı çağrıda Levent Gültekin. Sorumluluk makamında olan sizsiniz, diyor yazısında ve şöyle devam ediyor. Fakat o kadar sorumsuz, o kadar düşüncesiz davranıyorsunuz ki, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ülkeyi yönetenler olarak, siz bizi sakin olmaya, birliğe, bütünlüğe çağıracağınıza, biz sizi çağırıyoruz. Böyle şey olur mu? Diyor. Ve şöyle devam ediyor yazısında. Başbakan Binali Yıldırım'ın birleştirici, bütünleştirici konuşmalarını bu felaketi atlatmak için nasıl çırpındığını hepimiz görüyoruz. Ama asarız, keseriz, yıkarız, gerekirse topçu kışlasını da yaparız diyerek onun çabalarını bile boşa çıkarıyorsunuz. Hakikaten anlaşılır gibi değil, diye yazmış. Şimdi az önce aktardım ya sevgili dostlar. Akademisyenlerin yurt dışına çıkışları yasaklandı. Binlerce akademisyen tutuklandı sevgili dostlar. Üniversitelerde FETÖ örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor. Dicle, Gazi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi rektörleri açığa alındı. İstanbul Üniversitesi'nde 95 öğretim görevlisi görevden atıldı. Sakarya Üniversitesi'nde 11 akademisyen görevden alındı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 30 akademisyenle 4 idari personel görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında eski Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Sedat Laçiner ile kardeşi yardımcı doçent Vedat Laçiner de gözaltına alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde 4'ü profesör, 17 öğretim üyesi de açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren ve anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan haklarında işlem yapılan 524 özel okul ve 102 diğer kurum olmak üzere toplam 626 kurum hakkında da kapatma işlemi başlatıldı. Tam 124 general sevgili dostlar gözaltına alındı. 124 zaten 300 küsur general var bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Bunun 124'ü görevden ya alındı ya da gözaltına alındı. Şu geldiğimiz noktaya bakın sevgili dostlar. Tüm Türkiye'de FETÖ örgütüne destek veren kişilerin toplamı, açığa alınanlar, öğretmenler, memurlar dahil 55 bine yaklaşıyor. Darbe soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Manisa'nın Ahmetli ilçesi kaymakamı Necmi Akman başına bir el ateş ederek intihar etti. Manisa'da 18 Temmuz'da görevden uzaklaştırılan 3 kaymakamdan biriydi Ahmetli kaymakamı Necmi Akman. Şimdi bazı dinleyicilerimiz soruyorlar sevgili dostlar ya da Twitter'dan mesaj gönderiyorlar bize. Diyorlar ki neredeyse bütün okullar kapatıldı, müdürler, öğretmenler görevden alındı sevgili dostlar. Üniversitelerde de dekanlar istifa etti, bazı rektörler görevden alındı. Önümüzdeki sonbaharda okullar açılabilecek mi? Üniversitelerde eğitim başlayabilecek mi? Üniversiteler boy boy gazetelere ilan veriyorlar. Az önce aktardım işte ilanların şekli şemali de bir garip. Bir de üniversitelerdeki eğitim seviyesine bakın. İçler acısı sevgili dostlar. Gerçekten içler acısı. 44 üniversitenin zaten doktora tezi yok, düşünebiliyor musunuz? Master tezi, doktora tezi üniversitelerin aslında faaliyet sebebidir ya. Bilim üretimi doktora teziyle olur. Bilimsel üretim master teziyle olur. Üniversite sadece insanlar gelsin, 4 yıl burada derslerimizi görsün, eğitim görsün, ondan sonra mezun olsun, ne iş yaparsa yapsın. Türkiye'de üniversiteler bu hale indirgendi. Yüksek lise haline geldi Türkiye'de üniversiteler. Halbuki üniversite bu değildir. Üniversite adı üstünde evrensel bilginin dağıtıldığı yerlerdir ve bilimsel araştırmalar yapılır. Her şey tartışılır üniversitelerde, her şey. Kesintisiz ve sınırsız bir şekilde aklınıza gelecek her şey üniversite kürsülerinde tartışılabilir ve tez olarak yazılabilir. Peki Türkiye üniversitelerinde bu yapılabiliyor mu? Yapılabilir mi hiç? Devletin tüm kurumları olduğu gibi Türkiye'de üniversitelerde her daim, sadece şimdi değil, her daim devletin baskısı altındadır. Bakın bir araştırmanın sonucu yayınlandı. Geçen pazartesi günü Hürriyet gazetesinde Nuran Çakmakçı'nın haberi, eğitim muhabiridir, çok başarılı. Nuran Çakmakçı diyor ki haberde, Türkiye'de akademik araştırmaları araştıran bir kurum var. 44 üniversitenin Türkiye'de doktora tezi yok, doktora tezi yok. Şu rezilliğe bakın sevgili dostlar, şu üniversitelerin düştüğü duruma bakın. Her yerde bakkal dükkanı gibi üniversite açmakla, övünmekle Türkiye'de yüksek öğrenim yapılmış olmuyor gördüğünüz gibi. Bakkal dükkanı gibi. Apartmanların 3. katında, iş hanlarında, pasajların girişinde, neredeyse alışveriş merkezlerinin üst katlarında Türkiye'de üniversite açıldı. Peki buralarda bilim dağıtılıyor mu? Bir bakın bakalım eğitim kadrolarına. Kaç tane doçent var, kaç tane profesör var? Veliler, şimdi veli diyeceğim. Çünkü üniversiteler yüksek liseye döndüğü için üniversiteye giderken bile annesini babasını götürüyor çocuklar velileriyle ortaokula gider gibi. Halbuki üniversite eğitiminde her öğrenci bir bireydir. Veli de kendisidir. Kendisi gider aslan gibi kimliğini gösterir. Ben notum şu, kaydolmaya geldim der ve bir birey olarak, bir vatandaş olarak kendi kaydını kendisi yaptırır. Bugün bakın üniversitelere. Hep çoluk çocuk yanlarında verileriyle gidiyor. Peki neye bakıyorlar gittikleri zaman? Ben size söyleyeyim neye baktıklarını. Ya kaç çeşit yemek çıkıyor burada? Yemeklerde et var mı et? Tatlı kaç çeşit? Tatlı nasıl yapıyorsunuz? Böyle hamur hamur mu açıyorsun yoksa sütlü tatlı mı çıkıyor? Bunları soruyor. Üniversitede bunu soran veriler var. Yemekleri çok güzelmiş diye. Veya masalar... Ahşaptan yapılma, suntalem değil, yerler İtalyan mermer. Üniversiteye gittiği zaman Baktığı şey bu. Master tezine, doktora tezine, hocaların kalitesine. Bakan var mı? Var mı bakan? İşte durum böyle olunca da ilanlar böyle. Hayat sana güzel. İşte bilmem ne. Onur gülme orada. Efendim, hatta şöyle ilanlar var. Bak, tatil köyü gibi üniversite ilan vermiş. Diyor ki havalimanına 10 dakika diyor mesela. Ya arkadaş, bana ne havalimanına 10 dakika desen, ben üniversiteye uçakla mı gideceğim? Ulaşım kabiliyetinden bahsediyor. Yüzme havuzumuz var diyor bilmem ne. Bizim üniversitemizde 14 tane kafe var üniversitenin yerleşkesinde diye ilanlar var. 15 kafeli bilmem ne. Ne günlere kaldık. Eskiden üniversite deyince biz şöyle dururduk. Üniversite mi? Üniversite binasına uzaktan gıptayla bakardık. Ya bir gün biz şu binadan içeri girebilecek miyiz diye. Üniversite hocası gördüğümüz zaman tanısak da tanımasak da önümüzü iliklerdik. Üniversite eskiden böyleydi. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe akşamı Marmaris'te tatildeydi. Marmaris'te bir otelde tatildeydi. 16'da MİT darbe girişimini öğreniyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haber akşam 8'de gidiyor ve haberi veren de eniştesi. Ve hemen bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan orada son derece çevresiyle akıllı bir iş yapıyor ve hemen otelden ayrılıyor. Otelden ayrıldıktan sonra darbeciler helikopterle o otele geliyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırmak için ya da canına kastetmek için. Bilemiyoruz tabii darbeciler ne yapacaktı. Ama yani 15-20 dakikayla kurtuluyor Cumhurbaşkanı. Bakın 15-20 dakikayla. Ve o sırada o otelin yanında tatil yapan bir gazeteci var. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Tuncay Molla Veysoğlu. Dün kendisiyle konuştuk sevgili dostlar. Tuncay Molla Veysoğlu bütün olanları anlattı. Cumhurbaşkanının kaldığı otelde darbe akşamı neler yaşandı tek tek anlattı. Ve sonra bir şey iddia etti. Dedi ki darbe asıl Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılmıştır. Ne demek istiyorsun dedim, onu da anlattı. Kulak verelim Yeni Çağ Gazetesi yazarı Tuncay Molla Veysoğlu'na. Tuncay Molla Veysoğlu, yazdığınız yazıda diyorsunuz ki darbe AK Parti'den çok silahlı kuvvetlere karşı planlanmıştır. Onu soracağım ama önce bir de tanıklığınız var sizin. Yani Marmaris'te bulunduğunuz yerde, kaldığınız otelde hemen yan tarafında o sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oradan kaçırılıyor. Siz de görüyorsunuz olayları. Bize bir anlatır mısınız o sırada neler yaşandı?
Evet, şöyle, bu tabii büyük bir tesadüf işleri. Biz aynı yerde tatil yapıyorduk Sayın Cumhurbaşkanı'yla.
Evet.
Hatta öncesinde bizim kaldığımız otelin özel bir bölümü burası. Yani etrafı yüksek duvarlarla çevrilmiş özel bir villa. İşte tatilciler kendi aralarında konuşuyorlar. İşte Erdoğan özel havuzuna denizden su çekti vesaire. Kim kalıyor, kim gidiyor. Bir dedikodu dolaşıyordu otelde.
Evet. Evet.
O karanlık gece, o haber geldiğinde, ajanslara düştüğünde tabii ben hemen oraya doğru yönlendim. Acaba ne oluyor?
Haberci refleksiyle. Evet.
Baktık tabii hemen çok ciddi anlamda polis ve özel harekattan korumalar geldi. Cumhurbaşkanlığı koruma ordusundan polisler geldi. Akşam saatlerinde bütün etrafı karartıldı villanın. Ve bir pozisyon alındı, belliydi. O sırada polisler de otelde işte insanlara işte dışarı çok çıkmamaları yönünde de
uyarılarda bulunuyordu. Peki otele bir saldırı, fiili bir saldırı gerçekleşmiş miydi?
Şöyle Murat, şimdi polisler de ilk başta olayın çok farkında değildi. Yani benim gözlemim o. Yani böyle düşük yoğunluklu bir şey vardı, kontrol vardı otelin çevresinde. Fakat ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan telefonla bağlandı yayına. Ben hala Marmaris'teyim.
Hı hı.
Buradan bağlandı. O bağlantıdan sonra yola çıkacağı haberi duyuldu. Biz de takip ediyoruz. Ben de hatta Twitter'dan da beni takip edenlere sürekli buradan bilgi aktarıyordum.
Evet.
Çok kısa süre sonra da helikopter sesleri duyduk.
Hı hı.
Üç helikopter geldi. Biri sahilde epey bir, yani otelin hemen önündeki sahilde epeyce bir havada asılı kaldı. Biri bizim otelin otoparkında, bir üçüncü helikopter de yan otelin otoparkında. Yani bir üçgen gibi çevirme, kuşatma gibi düşün.
Evet.
Tam ortada da Erdoğan'ın villası. Daha sonra helikopter seslerinden hemen sonra çok ciddi çatışma.
O zaman o gelen helikopterler darbecilerin helikopterleri.
Evet, evet,
evet.
Darbecilerin helikopterleriydi. Hatta inemediler otoparka. İnemeyince iple komandolar aşağı kaydı. İşte ilk şehidini de polis o zaman verdi. Yani
anladım.
İlk ateş etti.
Anladım.
Otoparktaki polis. Fakat ipten kayarken o koruma, yani komandolar polisin birini orada şehit ettiler. Otelin ön tarafında kalıyordu. Onun dışında aralıklarla, yani sabahın ilk ışıklarına kadar çatışmalar burada sürdü. Çok şiddetli çatışmalar oldu hakikaten. Ben şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum. Kamuoyunda da çok yanlış anlamalar da sebep oluyor.
Nedir o?
Murat, şöyle, şimdi bu yandaş basın buraya geldi ve bir takım haberler yaptılar. Ben de takip ettim. Hatta ismini de vereyim. A Haber. A Haber dedi ki işte bakın buraya komandolar geldi ve işte sivil halka da ateş açtılar. İşte gözlerini kararttılar filan gibi.
Hı hı.
Bizler gazeteciyiz. Ben biliyorsun hiçbir zaman politik duruşum ya da ideolojik bakışımda mesleğimi birbirine asla karıştırmam.
Evet.
Tamamen olgulardan hareket ederek bunu söylüyorum. Hatta burada çatışma olduğumu söylediğimde bile tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi. Ya Tuncay Bey niye çatışma olsun orada diye. Halbuki yaşayan benim yani. Hani böyle bir gerçek
sen gözünle var. Gördün çünkü oradaydın, evet.
Tabii tabii yaşadık yaşadık, yani sen yaşadığı bir şeyi nasıl saklar? Yani hele de gazeteciyseniz. Dolayısıyla burada hakikaten çok ciddi bir çatışma oldu. Fakat komandoların sivil halka ateş açmak gibi bir şeyi asla olmadı. Çünkü ben ertesi sabah...
Anladım.
Benim otelim, beni kaldığım yer 500 metre mesafedeydi. Çok daha yakındaki görgü tanıklarıyla da konuştuk. Komandolar, yani bu darbeci askerler, kapılara çıkan şeyleri, balkonlara çıkan turistleri de derhal içeri girin diye uyarmışlar. Yani hedeflerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.
Vardı. Sonra Erdoğan oradan kaçırıldı. Kendisi
de kaçırıldı. Tabii.
Evet, kendisi de zaten CNN International'a yaptığı açıklamada 15 dakika geç kalsaydık ya beni kaçıracaklardı ya da vuracaklardı dedi.
Murat şunu söyleyeyim, bakın yine bizim mahalle bana kızacaktır ama ben de aynı düşüncedeyim. Yani hakikaten burada komandolar sonuç almaya yönelik çok ciddi planlanmış bir operasyon yaptılar ve sanılanın aksine komandoları buradaki şeyler püskürtmedi, korumalar püskürtmedi. Son dakikaya kadar, villaya kadar gittiler. Yani villanın boş olduğunu gördükten sonra ormanlık alana kaçtılar.
Ha, yani Erdoğan onlardan önce hareket ettiği için kurtuldu kendisini söylediği,
evet,
gibi, anladım.
Kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani o açıklamasına katılıyorum.
Yoksa komandolar Erdoğan'ı oradan, Cumhurbaşkanı'nı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı derdest edip oradan alıp götüreceklerdi. Anlaşılan o. Evet, bu çok açık bir şekilde.
Ve sonuç da alacaklardı. Yani Erdoğan burada olsaydı bundan sonuç da alacaklardı. Çünkü villaya kadar gittiklerini ben biliyorum. Yani
anladım.
İçeriye kadar girip oradaki kimsenin olmadığından emin olduk.
O zaman belki darbe de başarılı bile olabilirdi Tuncay, değil mi? O zaman belki, yani Allah muhafaza, o zaman belki darbe başarılı bile olabilirdi.
Evet. Tabii şöyle, tabii Murat şöyle. İşte sen yıllardır takip ediyorsun, gazetecisin. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Ben yine biraz hani ezber bozan tarafındaymışım. Hep AKP iktidarına karşı bu darbe yapılmış gibi bir algı var. Ya da kamuoyunda geniş şekilde...
Evet, onu da soracaktım. Sen yazdın da bunu, evet, Yeni Çağ Gazetesi'ne. Onda ne demek istiyorsun? Yani AKP değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapıldı diyorsun. Ne demek istiyorsun orada?
Şimdi aslında gerçeği söylüyorum. Şöyle, yine olgulardan hareketle söylüyorum Murat. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri uzun süredir, çok uzun yıllardır, yani darbe, bu Balyoz ve Ergenekon operasyonlarından bu yana, onun öncesinden başlayarak bölgesel çıkarlarımızın, yani Türkiye'nin ulusal çıkarlarının Amerika Birleşik Devletleri ile burada çatıştığını söylüyorlar. Ve bunu, hı-hı, söyleyen bütün paşalar içeri attılar o dönemde. Yani bu bütün kumpas davalarının temeline, zeminine bakın.
Ergenekon, Amerika'yla, Balyoz, şu bu, evet.
Aynen işte şeyler, o sızdırılan ay ışığı darbe,
ay ışığı
kuvvetlerine karşı, ha, yapılanlar, Poyraz çıkıyor, bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedefinde olduğu bütün operasyonların temelinde içeri alınan bütün paşalar ya da komutanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hepsi birinci önceliği Atatürkçüydü bunların tamamı. İkincisi de bölgesel çıkarlarımızın Amerika ile çatıştığını yüksek sesle
söyleyen komutanlardı.
Evet, yüksek sesle söyleyen komutanlar. Şimdi bütün bu operasyonların odağında Atatürkçü ve bölgesel çıkarlarımızın Amerika ile çatıştığını söyleyen komutanlar vardı.
Evet.
Ancak AKP iktidarı, sen de takip etmişsindir, neredeyse 12-13 yıldır Büyük Orta Doğu Projesi'nin bölge için uyguladığı siyaseti Türkiye'ye dayattı. Ne zaman ki yakın zamanda Recep Tayyip Erdoğan da bu siyasetten dönüş sinyalleri vermeye başladı. İşte ne yaptı? Rusya'yla biliyorsun dış politikada yeniden iyi ilişkiler kurmak için adım attı. İşte Suriye ve İran'la görüşmelerin önünü açtı.
Evet.
Yani Büyük Orta Doğu Projesi'nin dışında Türkiye'de bölgesel anlamda yeni ittifaklar kurmaya çalışan politikanın temelleri atıldığı anda bu operasyon gerçekleşti. Ama niye Türk Silahlı Kuvvetleri diyorum? Çünkü bu politika değişikliğinin temel nedeni Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. TSK ne diyor? Suriye'nin kuzeyinde Kürt koridoruna izin vermeyeceğim diyor ve bunda ısrar ediyor.
Evet.
Yine aynı şekilde içeride bölücü terör örgütü PKK'ya karşı müthiş bir mücadele veriyor. Dolayısıyla Amerika ya da emperyalizm diyelim ona, Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü kırmadan başarılı olamayacağını gördü. Yani AKP'nin bana sorarsan,
anladım.
Bu da benim gazeteci gözlemim, AKP'nin yola getirilmek için darbeye ihtiyacı yok. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüştürülmesi için TSK'ya içeriden bir darbe girişimine ihtiyaç vardı. Tam da bu yapıldı. O yüzden hedef TSK'ydı diyorum. Sokakta Mehmetçik, o günahsız erler,
tabii.
Yani emir erleri,
tabii.
Hepimiz askerlik yaptık. Biliyoruz o emir almanın ne demek olduğunu.
Tabii. Emir demiri keser.
Askerler, linç edildiler. Linç edildiler
maalesef,
sokakta.
Maalesef.
İşte sopalarla dövüldüler, işte kemerlerle dövüldüler. Yani o görüntüler dünyaya servis edildi. Çok tehlikeli iki şey oldu. Bir, Türkiye'de ilk kez polis baskıya çatıştı ve tırnak içinde söylüyorum, polis kazandı. Türkiye'de ilk kez sivil halk ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli çatıştı ve yine sivil halk kazandı. O yüzden sokaklara dökülen kitleler arasındaki o milislere bakın, AKP milisleri diyorum ben onlara. Hani her toplumsal olayda ellerinde palalarla, sopalarla sokağa taşan mafyatiklikler. Bunlar bir kalkışma hareketi gibi bu olayı gördüler ve moral kazandılar. Bu ilerisi için çok tehlikelidir. O yüzden ben yazımda da belirttim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki o günahsız Mehmetçi'ye, o zulmü uygulayanların da derhal yakalanıp cezalandırılması lazım.
Anladım.
İleride bir iç çatışmaya meydan vermemek için hükümetin bu konuda çok duyarlı olması gerektiğini
tam bu noktada Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Şeref Malkoç'un isteyen herkese silah dağıtılması teklifini de belki
Murat,
hatırlatmak lazım.
Yeni Çağ
gazetesinden Tuncay Molla Veysoğlu. Sevgili Tuncay, çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum Murat.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
I can't believe that I may never.
Saatlerimiz 8.40'ı gösteriyor sevgili dostlar. RSFM'desiniz, canlı yayındasınız. Burası Türkiye devam ediyor. Fethullah Gülen'in iadesi için sevgili dostlar, iade takvimi işliyor. Amerika'ya 4 dosya gönderdi Türkiye devleti. Evrakın önce yasal iade talebi sayılıp sayılamayacağına bakılacak. Ardından suçluların iadesi anlaşmasına bakılacak. Zanlıların ülkelerinde 1 yılı aşkın hapis cezasıyla suçlanması gerekiyor iade olması için. Siyasi nitelikteki suçlar iade kapsamı dışında tutuluyor. Ancak bir devlet veya hükümet başkanına ya da aile üyelerinden birine karşı suç işlenmiş veya teşebbüs edilmişse iade anlaşması yürürlüğe giriyor. Adalet ve Dışişleri Bakanlığı uzmanları Gülen'in itham edildiği suçların iade anlaşması kapsamına girip girmediğine bakacaklar. Ondan sonra da karar verecekler ama sürecin yılları bulabileceği de ifade ediliyor.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Bu arada Fethullah Gülen'in Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığı emekli maaşının darbe girişiminden çok önce kesildiği ancak başka bir isimle hesabına para aktarılmaya devam edildiği anlaşıldı diyor gazeteler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu Meclis Genel Kurulu'nda bir açıklama yaptı. Fethullah Gülen'in emekli maaşının kesildiğini söyledi. Bu terör örgütünün başı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı almaktaydı. Bunu arkadaşlarımız nasıl önüne geçebiliriz diye tetkik ettiler. 17 Temmuz akşamı saat 23'te tekrar maaşın alındığı bilgisine ulaştılar. Devletten maaş alan yabancı ülkedeki bir kişinin 6 ayda bir konsolosluğa giderek kendisinin yaşadığını beyan etmesini gerektiren uygulama mevcut. 6 aylık süre ve yoklamanın geçtiği tespit edilince maaşı kesildi diyor sevgili dostlar. Yani Fethullah Gülen'in emekli maaşı daha önce kesilmiş. Devletten maaş aldığı, emekli maaşı aldığı tespit edilince kesilmiş. Ancak başka bir isimle yurt dışında yaşayan bir şahıs Gülen'in maaşını almaya devam etmiş. İş dünyasında da Fethullah Gülen'e yakın şirketlere yönelik operasyon başladı. FETÖ'nün iş dünyasındaki kriptoları da çözüldü diyor Sabah gazetesi. 8 bin şirket ve örgüt birimine para transferi yapan 100'e yakın iş adamı belirlenmiş. Bazı iş adamları gözaltına alınmış sevgili dostlar. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında da Bolu Dağı'nda hemen D100 Karayolu eski adıyla E5 yolunun kenarında yıllardır faaliyet gösteren İsmail'in Yeri adlı et lokantası da kapatılmış. İsmail'in Yeri hemen Bolu Dağı'nın çıkışındaydı. Gördüğünüz gibi kebapçılara da artık FETÖ örgütünden işlem yapılıyor. Kuyumcular basılıyor sevgili dostlar. Ayrıca tüm yurtta Fethullah Gülen'in yazdığı kitaplar da çöpe atılmaya başlanmış. Vatandaşlar ya kolilere doldurup kitapları bırakıp gidiyorlarmış ya da çöpe atılıyormuş Fethullah Gülen'in yazdığı kitaplar. Ama kitapçılarda sevgili dostlar, kitap dükkanlarında, kitap zincirlerinde Fethullah Gülen'in kitapları serbestçe satılmaya devam ediliyor. Niğde'nin Bor ilçesinde Mehmet Fethullah Erdoğan adlı bir vatandaş Fethullah olan ismini değiştirmek için mahkemeye karar vermiş. Kendisine yıllarca FETÖ diye hitap edilince son olaylardan sonra da artık bu kararı almış. Vatandaş Mehmet Fethullah Erdoğan ikinci isminin silinmesini istemiş. Yani Mehmet Erdoğan olmasını istemiş ismin Fethullah olan ismini değiştiriyor. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz meclis darbeciler tarafından bombalanmıştı. Milli iradenin yansıdığı parlamento bile bombalandı. İşte o bombalanan bölüm demokrasi müzesi olacakmış sevgili dostlar. Ve yıllarca vatandaşa bir müze olarak darbecilerin bombaladığı meclisin bir kısmı olarak vatandaşlara gezdirilecek parlamentodaki müze demokrasi müzesi. Bu arada darbe girişimiyle birlikte genç kuşak, tabii en son darbe Türkiye'de 1980'de olmuştu. Silahlı darbeden bahsediyoruz. Tabii daha sonra 27 Nisan E-Muhtırası da olmuştu. Hatırlayacaksınız sevgili dostlar. O 27 Nisan E-Muhtırası'yla ilgili olarak da hiçbir idari işlem ve hukuki işlem de yapılmadı sevgili dostlar. 27 Nisan E-Muhtırası. 27 Nisan 2007 tarihinde gece saat 23.20'de Genelkurmay sitesinin internet sitesine bir bildiri konmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak sevgili dostlar. 2007 yılında konan o bildiri 4 yıl orada kaldı. 2011'e kadar o sitede kaldı. Ve bu bir e-muhtıra olarak değerlendirildi. O zaman Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'tı. Hiçbir hukuki işlem henüz yapılmış değil. Dolayısıyla şimdi E-Muhtıra'yı belki genç kuşak bilmiştir, duymuştur ama 36 yıl önce yapılan 12 Eylül 1980 darbesini genç kuşağın hatırlaması, bilmesi mümkün değil. Dolayısıyla gençler ne yapıyormuş biliyor musunuz sevgili dostlar? Darbenin ne olduğunu anlamak için Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne giriyorlarmış internetten ve bakıyorlarmış TDK'nın sözlüğüne. Darbe ne demek diye. Darbenin de daha eski bir kelime anlamı daha var. Nedir Onur? Eskiler ne derdi darbeye? İhtilal. Kim söyledi? Arda mı söyledi? Arda aferin. İhtilal derdi eskiler. Hala da diyenler var. Askeri ihtilal. İhtilal oldu falan diye. Mesela ben 1980 darbesinde o zaman işte çocuktuk. Ondan sonra babam bizi uyandırdığı zaman öyle demişti. İhtilal oldu demişti. Biz de böyle bakmıştık alık alık. Ya ne demek ihtilal falan diye. Sonra her şeyin ayrımına vardık tabii. O hal ne demek? Sıkı yönetim ne demek? Programın başında hepsini size ayrıntılarıyla anlattım. Kanun hükmünde kararname ne demek? Sevgili dostlar, OHAL dönemlerinde hükümet tarafından çıkartılan kararnameler ve bunlar kanun hükmünde, yani yasa niteliğinde demek sevgili dostlar. DGM ne demek? Devlet Güvenlik Mahkemesi ne demek? Gençler, beni dinleyen gençler, bunlara da bakın internetten. Evet, Fethullah Gülen Amerika'dan istenecek dosya gitti demiştik. Başbakan Binali Yıldırım Amerika Birleşik Devletleri'ne seslendi dün. Neden bizden hala kanıt istiyorsunuz? Terörist başının size bir faydası yok diye Binali Yıldırım Amerika'ya seslendi.
Terörist başının iadesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrımızı yaptık. 4 tane dosya gönderildi. Neden ısrarla kanıt istiyorsunuz? Soruyorum. Bu caniyi, bu haini, bu terörist başını artık daha fazla korumayın. Vazgeçin. Bunun size de faydası yok. Paralel terör örgütü artık hiçbir ülke için elverişli bir maşa değil.
Evet, Binali Yıldırım'ın başbakan açıklamaları böyleydi sevgili dostlar. Şimdi bütün Türkiye'de binlerce kişinin görevden alındığını biliyoruz. 50 bini geçti. Bunların arasında hakimler ve savcılar var, generaller var sevgili dostlar. Gözaltına alınanlar var, tutuklananlar var. Akademisyenlerin yurt dışına çıkışı yasak. Aynı zamanda görevden alınan dekanlar da var sevgili dostlar. Çok sayıda eğitim ve öğretim kurumu da eğitime kapatıldı. Sonbaharda okullar açılacakken. Binlerce kişi bir gecede gözaltına alındı. Korkusuz gazetesi yazarı Ümit Zileli dün bu konuya değindi. Bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum diye yazdı Ümit Zileli. Ülke gerçekten bir uçurumun kanlı savaşın eşiğine gelmiş ama can alıcı soru şudur. Bir gün içerisinde binlerce kişi nasıl tespit edildi de gözaltına alındı diye soruyor Ümit Zileli. Canlı yayında telefon attığımızda. Ümit Zileli, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi günler.
Acaba elde daha önceden hazırlanmış bir dosya mı vardı Ümit Zileli? Böyle bir şüphe oluyor sizin yazınızı okuduktan sonra.
Ben bunu şüpheden biraz daha ileri bir sözcükle tanımlamak durumunda hissediyorum kendimi. Yani
evet,
mümkün değil başka türlüsü. Yani siz yanınızdaki yaverden habersizken, yani Genelkurmay Başkanı'nın, kuvvet komutanlarının, başbakanın, yaverlerine kadar sirayet etmiş bir virüs var ve siz bundan haberdar değilsiniz. Ve bir anda 50 küsur bin insanı görevden alıyorsunuz, binlerce insanı açığa alıyorsunuz, binlerce insanı tutukluyorsunuz. Bunu nasıl anlatacaksınız? Yani nasıl olabilir bu? El yordamıyla deseniz zaten günahtır, yazıktır, ayıptır dedi, değil mi?
Evet.
El yordamıyla olmaması lazım zaten.
Evet, tabii. Ya yani ciddi bir devlet böyle hareket etmez. El yordamıyla hareket etmez zaten.
Olmaması gerekiyor zaten. Peki öbür türlü olduğu zaman bir kardeş bugüne kadar neredeydi sorusu çıkıyor ortaya tabii doğal olarak.
Evet, bu soruyu herkes yani soruyor gerçekten. Acaba daha bu hani FETÖ'cü terör örgütünü tasfiye ediyoruz görüntüsü altında bir muhalif avına mı başladı hükümet eleştirileri? Yabancı basından da geliyor Ümit Zileli.
Evet, aynen bu şüphe, bu kaygı, bu endişe hele şimdi o halde ilan edildi.
Evet.
Şimdi tabii bu ilk etapta 3 ay dinliyor ama biliyorsunuz bu 1 yıla kadar
uzayabilir.
Uzatılabilecek evet bir şey. Ve 1 yılda da neler olacağını artık ancak Tanrı bilir. Bunu da bir tarafa koyarak bakmak lazım buna. Bu listeler zaten demek ki varmış.
Evet.
Bunu bu şekilde okumak gerekir karısından. Yani düşünsenize, bakın sadece bir 24 saat içinde neler olduğunu düşünün öncelikle. Bugün 5. günü artık.
Evet.
Akıl almaz bir şekilde kadrolar boşaltıldı. Hatta işte bu bir Allah'ın lütfudur lafladığında bunun üzerine koyarsanız beraber böyle tablonuz bir duvara böyle postler halinde koyduğumuzu düşünelim. Yazdığımızı düşünelim.
Evet.
Her şey birbirinin üzerine son derece iyi oturuyor demek lazım diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii şey şu.
Nedir?
Şimdi bakın, bunu ikiye ayırmak lazım. Birincisi, büyük bir hayret içinde ya bu bir tiyatrodur diyenlere çok şaşırıyorum.
Evet.
Bunu bir kere teslim etmek gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde, Amerika Birleşik Devletleri de buna dahil, her yer, aklına gelecek her ülke arasında, hiçbir ülkede böyle bir oyun mümkün değil, oynanamaz.
Oynanamaz diyorsunuz, evet.
Şundan dolayı oynanamaz. Düşünsenize, yüzlerce general, kurmay, subay, bilmem ne, sırf bu oyun oynansın diye kafasını cellalın bıçağının altına uzatıyor. Böyle
evet
bir şey olabilir mi?
Evet.
İki, bu öylesine bir bumeranktır ki bu oyun derken biz bir askeri darbe girişiminden ve sonrası eğer başarılı olsa neler olabileceğini de düşünerek bakıyoruz olaya.
Evet.
Bu bumerang gibi döner ve sizi de vurabilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve bütün detaylar ortaya çıktıkça bunların işte WhatsApp mesajlaşmaları, görüşmeleri ortaya çıktıkça işin boyutu da son derece dehşetli bir şekilde ortaya çıkıyor.
Evet, evet.
Şimdi işin bu tarafı tamam. Fakat tabii biliyorsunuz evrensel bir soru vardır. Bu kime yaradı?
Evet.
Şimdi oraya gelmeden önce bir şey daha söyleyeyim.
Belki tiyatro diyenler bu soruyu sorduktan sonra tiyatro sonucuna varıyorlardır. Kim bilir?
Şimdi varıyorlar ama olamıyor işte. Çünkü bu bir cinayet değil veya cinayet filmlerinde olur. Polis hep doğrudur ama bu. Hep evet. Polis özellikle bulacağı bu en çok kime yarar acaba bu cinayet filan? Bu bir cinayeti, bu bir askeri darbe. Cinayetler yanında çok az kalır. Bu bir. İkincisi neden peki sorusuna 5 gündür yazılanları, çizilenleri ben de dahil olmak üzere görüyorsun. Biz de çok düşünüyoruz. İşte hala düşünüyoruz. Hala karanlık noktalar var. Hala dün adını anmadan geçemeyeceğim sevgili Neyser Yıldız çok müthiş bir yazı yazdı dün Oda TV'de.
Evet.
O soruyu soruyor. Yani diyor siz 16 yıldır yanınızda olan adamın ki bu da Mehmet Dişli Tümgeneral. Hiç bilmiyorsunuz bu kişinin kim olduğunu. Sonra bununla beraber oturuyorsunuz, çay içiyorsunuz. Ondan sonra helikoptere binip hem de helikopteri bir darbeci kullanıyor. Getiriyor sizi bırakıyor başbakanlığa. Sonra da çekip tekrar gidiyor. Ve şimdi ortada yok.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunları yan yana koyduğunuz zaman ortaya çıkan şey şudur. Çok da nettir aslında bu anlamda. Karanlık noktaları karıştırmadan söylüyorum. Bu zaten bakın en az 8 aydır bizim birçok gerçekten gazeteci sıfatına layık arkadaşlarımız tarafından yazıldı. Hatta ben dünkü yazımda söyledim. Önceki yazımda artık hepsi birbirine karışıyor biliyorsunuz bunların.
Evet.
Bu süreç öyleyse
o kadar şey, çok ne? Gelişme var ki son zamanlarda ekranlarda sürekli son dakika artık şey olduk. Aynen ambale öyle. Olduk bakın, yani.
Aynen öyle. Bakın geçen Rus uçağının düşürüldüğünde aradan bir süre geçtikten sonra hem benim yandaş diye tabir ettiğim basında hem korkusuz da cana taklı arkadaşımız bu soruları sordular. Ya Fethullahçı diyorlar bu düşüren uçağın pilotuna. Bu gerçek olabilir mi sorularını defalarca sordular.
Evet, bu Erdoğan'a dün El Cezire tarafından da soruldu. Aynen. Pensilvanya ile bağlantısı olabilir. Hukuku bekleyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Hukuku bekleyeceğiz. Zaten tutuklanmış oldu.
Tutuklandılar doğru. Evet, tutuklandılar.
Şimdi eğer buraya kadar hava kuvvetlerinin vurucu gücü pilota kadar yürüyen bir iş varsa ve sen bunu eğer kesip atamamışsan ya da takip edememişsen seni o kadar müthiş hem ekonomini hem siyasetini o kadar müthiş gerileten bir olay oldu ki bu o uçağın düşürülmesi. Ve buraya kadar gelmiş yükselmiş pilotlar var. Pilotu da geçtim artık. Bunun komutanları var. Orgeneral var. Korgeneraller var vesaire. Peki neden yapmak durumunda kaldılar ve niye bu kadar beceriksiz bir tablo ortaya çıktı diye sorulacak olursa da onu da kısaca söyleyeyim. Çok konuşuldu üstünde belki ama mecbur kaldıkları ortaya çıkıyor. Çünkü 40 yıldır uğraştıkları ordunun içinde yuvalanma operasyonu bir anda Yüksek Askeri Şura kararlılığıyla berhava olacak.
Yani can havliyle darbeyi yapma ihtiyacında bulunmuşlar anladığım kadarıyla. Tabii bir istihbaratsa afiyet olduğu da açık. Siz de biraz anlattınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi.
Bu da zafiyet falan demek biraz komik kaçmıyor mu?
Yani bakın, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiyle söylüyorum.
Cumhurbaşkanı artık herhalde devletin en başındaki kişi olarak ne yapsın? Yani
eniştesinden almış haberi. Ben de zaten bir teklifte bulundum. MİT'in başına artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın eniştesi geçsin yani.
Zaten o biraz öyle yürüyor. İşte enerji bakanı, öbürü eniştesi. Öyle yürür gider artık bilemiyoruz onu.
Peki.
Öyle şimdiki olağanüstü halde geldikten sonra her şey daha kolay.
Olağanüstü halde ilan edildi. Onu zaten programımızda aktardık. Efendim Korkusuz Gazetesi yazarı, gazeteci yazar Ümit Zileli çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Saatlerimiz 9'a geldi. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra Burası Türkiye devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Tartışılan bir konu var sevgili dostlar. İngiltere'de biliyorsunuz artık kadın bir başbakan var. Yeni Margaret Thatcher, İngiltere'nin başına geçtiği başbakan olarak. Almanya'nın başında da bir kadın var, Angela Merkel. İngiltere'de Theresa May. Avrupa'nın iki büyük ülkesi, İngiltere ve Almanya'nın başında kadınlar var. Yaşasın kadınlar. Evet, İngiltere'nin artık kadın bir başbakanı var ama tartışılan bir konusu daha var İngiltere'nin. O da Downing Street'in, yani başbakanlığın binasının olduğu yerde bir de kedi var. Kedinin adı Larry. Bu başbakanlığın kadrolu kedisi, adı Larry. Başbakanlar, bakanlar geliyor gidiyor ama Larry yerini koruyor sevgili dostlar. Neredeyse Bakanlar Kurulu'nun daimi üyesi. Bu Larry, başbakanlığın kedisi. Biliyorsunuz Türkiye'de de ünlü bir kedi var. O da CHP'nin kedisi. Adı ne? Şero. CHP'nin kedisi Şero da canlı yayına falan çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayındaydı. Kanallardan bir tanesi, bir tanesinde yayınlanıyor. Canlı yayın devam ediyor. Abi baktık gazetecilerin falan... ayaklarının arasından Şero geçti böyle. Hiç ama umuru değil ha. Şero böyle yürüdü gitti tabii. Deniz Baykal gitti geldi. Kılıçdaroğlu geldi. Şero yerini koruyor sevgili dostlar. Hatta adına açılmış bir Twitter hesabı da var Şero'nun sevgili dostlar. Geçen sene AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan CHP'nin kedisiyle Twitter üzerinden tartışmıştı. Hatırlıyorum. Kediler gördüğünüz gibi çok siyasi hayvanlar canım. Çok siyasi hayvanlar. İngiltere'de Larry, bizde Şero.
Gazete manşetleri.
G- Gazete manşetleri tabii ki olağanüstü halin ilan edildiğinden bahsediyor. Hürriyet gazetesinin sür manşeti 3 ay o hal. Tarihi Milli Güvenlik Kurulu sonrası toplanan Bakanlar Kurulu kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Türkiye genelinde 3 ay olağanüstü hal ilan edildi diyor. Ekonomik faaliyetlere kısıtlama yok. Ama bazı siyasi ve sosyal faaliyetler, belki bazı medya faaliyetlerine kısıtlama getirilebilir. Sevgili dostlar, Hürriyet Gazetesi aktarıyor. Sabah gazetesi demokrasiden asla taviz yok manşeti atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbeci terörist yapılanmaya karşı demokrasiyi korumak için 3 ay olağanüstü hal kararı alındı diyor. İstihbarat zaafı olduğu ne yazık ki ortada diye de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Habertürk gazetesi darbeci teröre karşı olağanüstü hal manşeti atmış. Cumhurbaşkanı tarihi MGK ve Bakanlar Kurulu sonrası 3 aylık o hal ilan edildiğini açıkladı. Uygulama demokrasi ve özgürlükleri korumaya yönelik diyor haberde. Milliyet gazetesi eniştemden öğrendim manşeti atmış. Cumhurbaşkanı darbe girişimiyle ilgili ilk bilgiyi eniştesinden öğrendiğini söyleyip açık bir istihbarat zafiyeti var dedi. 3 ay o hal kararı da gazetenin sür manşetinde. Posta gazetesi de olağanüstü hali manşeti yapmış. Kalkışmayı eniştesinden öğrenmiş diye. Bir başka manşet daha var postada. Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenci olan 62 çocuk tutuklandı diyor posta. Darbeciler 15 Temmuz gecesi İstanbul'daki Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerini Çengelköy Polis Karakolu'na müdahale ettirmek için askeri kamuflaj giydirerek dışarı çıkarmıştı. 62 öğrenci dün tutuklandı. 9 yaşında, 10 yaşında. 11. ve 12. sınıflardaki öğrencilerin yaşları 14 ve 17 yaş arasında. Yani 14 yaşından başlıyor, en büyüğü 17 yaşında sevgili dostlar. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan çocuklardan bahsediyoruz. Yani bunlar çocuk. Kuleli öğrencisi 62 çocuk da darbeci diye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darbeye karıştığı belirlenen er ve erbaşlar da tutuklu vaziyetteler ve erlerin aileleri perişan durumda. Sevgili dostlar, bizim çocuklarımız sadece emirleri yerine getirdiler. Hiçbir şeyden haberleri yok. Nöbete götürüyoruz diye götürmüşler. Tatbikata götürüyoruz diye götürmüşler. Erleri, günahsız erbaşları, bunlardan bazıları da linç edildi maalesef. Ve o günahsız erleri, erbaşları linç edenlerin de yargılanmasını istiyor bu erlerin, talihsiz erlerin aileleri. Fransa'da olağanüstü hal 6 ay daha uzatıldı haberi var, onu da okuyalım. Biliyorsunuz terör örgütü IŞİD saldırılarından sonra Fransa'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Nice'de meydana gelen son saldırıdan sonra Fransa'da olağanüstü hal 6 ay daha uzatılmış. Fuat Avni'ye gece baskını haberini de okuyalım postadan. Fuat Avni hesabından 3 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde Twitter'dan mesaj atan kişi hakkında ya da kişiler hakkında operasyon yapılmış. Fuat Avni hesabına bilgi sızdıran 9 bilgisayar mühendisi gözaltına alınmış. Grubun başında diyor posta gazetesi, Başbakanlık Veri Toplama Merkezi İstihbarat Şefi Akif Mustafa Koçyiğit varmış. Postanın haberi. Sözcü gazetesi 3 ay OHAL kararı demiş. Karar Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı diyor. FETÖ'cü Yaver'in korkunç itiraflarına da yer vermiş Sözcü. Bir istihbarat açığı, bir istihbarat zafiyeti olduğu doğru dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında Türkiye'de uzun süreden beri istihbarat zafiyeti var. Sadece darbe girişimiyle ilgili değil. Karar gazetesi manşetine 3 ay OHAL ifadesini de koymuş. İhanetin röntgenini de çekmiş Karar gazetesi. İki Anayasa Mahkemesi üyesi cezaevinde, Yeni Şafak'tan okuyoruz. 3 ay OHAL gazetenin manşeti, Cumhurbaşkanı'nın Yaver'inin korkunç itirafları ve diğer itiraflar, diğer gelişmeler. Hepsi gazetelerde var. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti de OHAL ilan edildi. Özgürlükler askıda diyor. 12 Eylül'den bugüne olağanüstü hal ilanlarında neler yaşandı? Onu da aktarıyor Cumhuriyet Gazetesi. Yeni Çağ gazetesi darbeci Yaver'in itiraflarına yer vermiş. Cemaatçiyim. 1989'da Işıklar Askeri Lisesi sınavına girdim. Bir gece önce soruları getirip verdiler. 1990'dan bu yana orduya alınan subayların %60-70'i cemaatçi. Fethullah Gülen'e hizmet ettim. Abilerimin emirlerini yerine getirdim demiş darbeci Yaver. Aydınlık gazetesi 3 ay OHAL manşeti atmış. Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi Bakanlar Kurulu'nun kararıyla ülkede 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Karar resmi gazetede yayınlanmasının ardından meclisin onayına sunulacak. Resmi gazetede yayınlandı sevgili dostlar. Meclisin onayına sunulacak ve mecliste AK Partili milletvekillerinin oylarıyla büyük ihtimalle kabul edilecek. Bir Gün gazetesi hukuktan asla vazgeçilmemeli demiş. Darbeyi Erdoğan ve hükümetin kararlı tavrı önledi diye silah sesleri eşliğinde meydanları inletenler, öncelikle Türkiye anayasal kurumların bu denli yozlaşmasına nasıl geldi sorusunu sormak zorunda diyor Bir Gün. Gülen cemaatinin tarihini 40 yıl geriye götürenler 10 yıl süreyle Türkiye'yi ittifak yaparak yönettiklerini unutmamalı diyor. Yani bir zamanlar AK Parti hükümetinin Gülen cemaatiyle arasının çok iyi olduğunu ve Türkiye'yi beraber yönettiğini hiç kimse unutmasın demiş Bir Gün gazetesi. Taraf gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Taksim'e çıktığını yazıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'nin 24 Temmuz Pazar günü İstanbul Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet ve Demokrasi mitingi düzenleyeceğini açıkladı. Bütün partilere açıkmış bu miting, bütün parti seçmenlerine açıkmış. Önümüzdeki pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Taksim'de Cumhuriyet ve Demokrasi mitingi düzenleyecek. Bakalım Taksim Meydanı ile ilgili olarak olağanüstü hal ilanından sonra bir kısıtlamaya gidilecek mi? Yani CHP bu mitingi Taksim'de yapabilecek mi? Star gazetesi darbeciye OHAL, vatandaşa huzur demiş. Demokrasiye olağanüstü koruma getirildi. Haberi böyle yorumlamış Star gazetesi. Yani olağanüstü hal ilanını demokrasiye bir koruma kalkanı olarak değerlendirmiş hükümete yakın Star gazetesi. Vatan gazetesi ise ihanetin itirafına yer vermiş. İki Genelkurmay Başkanı'na yaverlik eden Yarbay Levent Türkkan, 1989'dan beri Gülen'e hizmet ediyorum. Cemaatteki abilerime itaat ettim demiş. Gerçekten böyle mi demiş sevgili dostlar? Darbe gecesi Orgeneral Akar'a odasında tabanca çektiğini de anlatmış ihanetin itirafı. Bu itirafları duyunca hakikaten insanın inanası gelmiyor sevgili dostlar. İki tane Genelkurmay Başkanı'na yaverlik edecek kadar, yani Genelkurmay Başkanı'nın en yakını, yanında oturan, onu ner dediğini yapan, bir sırdaşı haline gelen kişi FETÖ'cü terör örgütüne hizmet ediyormuş. İşte açıklamalar ve itiraflar bu yönde. Yeni Akit gazetesi de Milli Güvenlik Kurulu tavsiyesiyle 3 ay OHAL manşeti atmış. Akar'ın yaverinden FETÖ'cüyüm itirafı, Genelkurmay Başkanı'nın yaveri FETÖ'cü, Erdoğan'ın yaveri FETÖ'cü, emir subayları FETÖ'cü sevgili dostlar. Evrensel gazetesi ise demokrasiye ve hukuka çağrıda bulunmuş. Demokrasiden ve hukuk yolundan sapılmasın diye bu çağrıyı hükümete yapmış. Evet, tüm Türkiye'de FETÖ'cü avı devam ediyor sevgili dostlar. Belediyelerde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün vatandaşlara seslendi. Belediye önünde İstanbul'da Saraçhane'de 17 kişi hayatını kaybetmişti darbecilere karşı savaşırken. Kadir Topbaş onlara rahmet diledi. Bu parazitleri tespit ettik ve çok sayıda kişiyi işten attık. 300 kişiyi işten attık belediyeden dedi. Kadir Topbaş'a kulak verelim.
Bunlar bir bir tespit ediliyor. Bu parazitler yok edilmek üzere üzerinde çalışılıyor. Belediyemizde 300 civarında tespit ettik ve belediyeden attık. Gerçekten peygamber hocu olan, askerlik hayatında vatanına, milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş olan gerçek Mehmetçiklerimize sevgi ve saygılarımı arz ediyorum.
Ekonomi.
Ekonomi haberlerine geçelim sevgili dostlar. Özellikle darbe girişiminden sonra ekonomiye etkisi var tabii ki. Piyasaya etkisi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek piyasaya etkisi sınırlı oldu dedi. Ama yine de etkiler var. Mesela Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu, Standard & Poor's Türkiye'nin notunu düşürdü. Bir belirsizlik algısı var dedi. Moody's de aynı şekilde benzer bir açıklama yapmıştı. Not düşünce Amerikan doları da fırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin notunu düşüren Standard & Poor's'a seslendi. Kızgın bir şekilde sen kendi işine bak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Siyasi bir karar açıklıyor kendine göre. Yani ben bunu açıklarsam acaba Türkiye'de yatırımlar durur mu? Sen bir boşuna uğraşma. Bizimle hele hiç uğraşma.
Evet, senin Türkiye ile ne alakan var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Standard & Poor's'a seslenirken. Sevgili dostlar, Türkiye artık olağanüstü halle yönetilen bir ülke olduğuna göre Türkiye'nin zaten artık dünyayla bir ilgisi yok. Dolayısıyla Standard & Poor's falan bize fark yapmaz. Peki tatil yasağı gelen kamu çalışanlarına paraları iade edilecek mi? Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrası birçok alanda tedbirler alındı sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi de kamu çalışanlarına yönelik tatil yasağı. Kamu çalışanlarının yıllık izinleri kaldırıldı. Üniversite öğretim üyelerinin yurt dışına çıkışı da yasaklandı. Ancak seyahat acenteleri ve tur operatörlerinden paket tur satın alan, erken rezervasyon yapan ve parasını da ödeyen kamu çalışanları ne olacak? Bu sene turizm tamam bitti. Artık turizm toparlanır dediğimiz an yeni bir şey oluyor. Tam Rusya ile ilişkilerimiz düzeldi. Tamam, turizm toparlanır dedik. Bu sefer darbe girişimi oldu. Tam toparlanıyor diyoruz. IŞİD'in bombası patlatıyor. Sonra PKK'nın eylemleri. Şimdi de bu. Üstüne geldi olağanüstü hal ilanı, tatil yasağı. Peki ne olacak? Paralar iade edilecek mi? Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, paket turlardan değil, direkt olarak otellerden satın alma yapan tatilcilerinin paralarının iade edileceğini, tarih değişikliği yapmak isteyenlere de kolaylık sağlanacağını belirtmiş. Peki yurt dışında otellerde kendisine yer ayıran, yurt dışından turizm acentalarından kendisine rezervasyon yapanlar ne olacak? Vallahi onların işi zor, ben size söyleyeyim. Şimdi yurt dışındaki bir turizm acentasına nasıl anlatacaksın darbe girişimi diye? Adam darbenin ne olduğunu bilmiyor ya. Nasıl anlatacaksın ki ya, şimdi tabii İngilizce bilenler, Almanca bilenler, gurbetçiler, bizi Almanya'da dinleyen gurbetçi arkadaşlarımız var, dinleyicilerimiz var. Onlara da Türkiye'den selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Almanya'ya selam olsun. Mesela adam Türkiye'den tatil ayarlamış veya Türkiye'de oturan bir kamu çalışanı Almanya'da veya Fransa'da tatil ayarlamış. Yurt dışına çıkacak, Dubrovnik'e gidecek, Balkan turuna çıkacak. Yurt dışındaki bir otelden yer ayarlamış diyelim. Oteli arayıp ne diyecek? Ya ben gelemiyorum. Türkiye'de darbe oldu. Darbe kalkışması oldu daha doğrusu. Ondan sonra hadi gel de anlat adama. Gel de anlat. Darbe darbe. İngilizcesi ne? Coup. Hadi bakalım. Coup. What does it mean? Adam diyecek. What does it mean? Coup. What is coup? A cup of coffee? You mean cup of coffee? No no, darbe var ya, silah. Böyle geldiler bize, ateş etti adam ya. Paramı ver. I don't understand you. I don't understand you. Şimdi bakın yani... gülüyoruz ağlanacak halimize de... Milliyet'in birinci sayfasında bir haber var. Bakın onu da okuyayım size. Vallahi ya. Hakikaten burası Türkiye. Bizim insanımız çok yaratıcı ya. Bak şimdi, düğüne darbe diye bir haber var Milliyet'in birinci sayfası ha. Okuyorum haberi. İzmir'de görev yapan uzman jandarma çavuş Alper Akyar... darbe girişiminin ardından birliğine çağrıldı. Apar topar birliğine çağrıldı. Ama bu, böyle olunca da Çorum'da düğünü varmış uzman çavuşun. Çorum'daki düğününe katılamamış. Adam damat olacak ama katılamamış apar topar çağrılınca. Düğünde damadın maskesi dağıtılmış. Bak her yer, herkes. Düğün gene yapılmış bak. Düğün gene yapılıyor. Gelin var, gelinliğini giymiş. Fakat yanındaki koltuk boş. Ama damadın maskesine koymuşlar yanındaki koltuğa. Gelin oturuyor, yanında damadın maskesi. Uzman çavuş Alper Akyar'ın maskesi. Tüm masalara da dağıtılmış bu maskeden. Hatta gelinle kol kola yürüyen damadın yeğeni var. Hani damat yok, damadın yeğenini verelim gelinin yanına, koluna girsin diye. Koluna girmiş. Yeğenin suratında da damadın maskesi var. Herkes maskeyle geziyor sevgili dostlar. Burası Türkiye. Milliyet gazetesi de haberi şöyle vermiş birinci sayfadan. Düğüne darbe. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sevgili dostlar Sayın Öcalan gerginliği yaşanmış. Sözcü gazetesinden okuyorum. Sayın Öcalan gerginliği diyor. Darbecilerin bombaladığı meclisi dün sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaret etmiş. İsmail Kahraman'ın kabulünde HDP'li Sırrı Süreyya Önder kürsüde Sayın Öcalan deyince tansiyon yükselmiş. Önder'i polisler ancak salondan çıkarabildi. Büyük bir tepki olmuş. Sevgili dostlar, görüyorsunuz değil mi memleketin halini? Birileri var FETÖ'cü, birileri var APO'cu. Ya Türkiye sadece demokrat olmak, sadece insan olmak, sadece cumhuriyetçi olmak yetmiyor mu bize? İlla bir şeyci mi olacağız? Görüyorsunuz işte değil mi? Bu gerginlik, bu huzursuzluğu nasıl bitireceğiz bu memlekette?
Well, I'll be damned. Here comes your ghost again. But that's not unusual. It's just that the moon is full.
Ve tabii olan kültür sanat faaliyetleri ne oluyor sevgili dostlar? Konserler iptal ediliyor, sergiler bir ileri tarihe erteleniyor. Maalesef bazı festivaller, yaz ayındayız, festival ayındayız, her yerde çiçek böcek festivali oluyor. İşte domates festivali, kiraz güzeli, armut bilmem nesi filan diye bir sürü festival var ama onlar da iptal oluyor. Ünlü sanatçı, şu anda dinliyorsunuz, John Baez, benim de gerçekten sevdiğim, bir şeyler anlatan, derdi olan sanatçılardan bir tanesidir. Sanatı yorumlayan ozanlardan birisidir ama gelmekten vazgeçti Türkiye'ye. Hem kendimin hem de ekibimin can güvenliğini sağlayamam dedi John Baez. Ve Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. You brought me something. We both know what memories can bring. Benim en sevdiğim şarkılarından bir tanesini dinliyorsunuz John Baez'in sevgili dostlar. Biz de programı ayıp ettin be John Baez diye kapatalım. Saatlerimiz 9.30'a geldi. Sevgili dostlar, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz yine John Baez'i sevmeye, dinlemeye devam edeceğiz canım. Ne yapalım? Belki gönlümüzü alır ileride. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşçakalın. First on the scene, already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond, you strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea, the Madonna was yours for free, yes, the girl on the half shell could keep you unharmed.